Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, güzel bir Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi sizleri çok değerli bir misafirimizle bu iftar sevincinde buluşturuyoruz. Bugünkü misafirimiz Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Selim Argun. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa
Selim
bulduk
Beyciğim,
Sayın.
hoş geldin, şeref verdiniz.
Şeref bulduk Sayın Hocam, sağ
Vakit
olun.
ayırdınız, Allah razı olsun.
Estağfurullah.
Bir defa bir, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt içindeki hizmetleri bizim için gurur kaynağı. Hele bir de şimdi anaokulları başladı ki ona benim torunum gidiyor. Bayılıyorum bu çocuklara, o şeye. Bir kısmı köpürse de,
Evet.
bir kısmı bunun için aleyhte yazıları da yazsa, çıldırsa da muhteşem bir proje.
Elhamdülillah.
Allah sizlerden razı olsun.
Amin cümlemizden.
Ayrıca mihraplarımız, minberlerimiz, efendim minarelerimiz çok şenleniyor. Gittikçe güzel okuyan kariler, güzel ezan okuyan müezzinlerimiz, güzel
Elhamdülillah.
sala veren müezzinlerimiz. Bunu ben sadece içeride görmüyorum. Dışarıda da gittiğimiz her yerde imamlarımızla, müezzinlerimizle daha kaliteli hale gelmiş. Dolayısıyla esas zat halinizle sormak
Estağfurullah.
istediğimiz konu. Siz zaten Diyanet'in şu anda dış ilişkilerinden sorumlusunuz. Dolayısıyla dışarıda da Diyanet'in müthiş bir ağırlığı var. Bu ağırlığı hissediyoruz biz. Nereye gidersek zaten oranın müftülüklerine gidiyoruz. Oradaki işte ileri gelen hoca efendileri ziyaret ettiğimizde de onlar da seve seve sitayişle bahsediyorlar.
Elhamdülillah.
Şimdi bu konuda esas ilk ağızdan sizden bilgi alalım. Ramazan'dayız.
Estağfurullah.
Bu Ramazan'da duygular coşmuş. Hele gurbette insanların bir de boynu büküklüğü var, yalnızlığı var. İnsanların irşada en fazla ihtiyaç olduğu, aynı zamanda en uygun konumda bulunduğu mevsimdeyiz. Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz, neler planlanıyor? Onu size soralım.
Estağfurullah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem hocam, ben de öncelikle zat halinize ve Erkam TV ve radyoya bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Ama bu epey oldu. Sizi bir türlü buraya yakalayamadık. Sizin
Evet,
meşgaleniz
doğru.
ama bu sefer güzel oldu.
İnşallah, inşallah. Rabbim hüsnü ifade ve hüsnü istifade nasip
Amin.
eylesin. Ekranları başında, radyoları başında bizleri dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimizin ben de Ramazanlarını tebrik ediyorum.
Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak daha nice Ramazanlara, bayramlara ailecek ümmet olarak, ülke olarak ağız tadıyla ulaşmayı nasip eylesin diye
Amin.
dua ediyorum.
Amin.
Tabii bu Ramazan iklimi hakikaten İslam ümmeti olma şuurunu en fazla hissettiğimiz bir manevi iklim. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı etnisitelere, farklı dillere, farklı kültürlere sahip ama en büyük ortak paydası İslam olan kardeşlerimizle nereye gitsek bu Ramazan ikliminde aynı hayat ritmini, aynı rutinleri görüyoruz ve bu da bizim bir ümmetin, büyük bir ümmetin parçası olduğumuzu hissettiriyor. Tabii Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları, biraz evvel ifade buyurduğunuz üzere biraz gurbet hüznüyle beraber coğrafyalarda da aslında Ramazan çok coşkulu bir şekilde geçiyor. Oradaki camilerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ayrı bir dinamizme kavuşuyor. Dolayısıyla bu Ramazan ikliminde özellikle yurt dışı hizmetlerini konuşma fırsatı verdiğiniz için özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ay itibariyle aslında 100 yıllık bir teşkilat olmuş olacak. 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 Mart 2024 100. kuruluş yıl dönümü. Bir asırlık bir teşkilat. İlk kurulduğu zaman yurt dışı hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan ama 1960'lı yıllarla beraber artık vatandaşlarımızın iş gücü olarak Avrupa'ya açıldığı yıllarla beraber bir ihtiyaç haline gelmiş. Ve orada işçi olarak giden kardeşlerimiz önce dükkan kiralamak suretiyle, siz o günleri bilirsiniz, Avrupa'daki zorlukları. Daha öncesinde işte büyük kiliselerde cuma ve bayram namazlarını ilk kez eda etmişler. Akabinde dükkanlar kiralanmış. Sonra şehrin uzak yerlerinde depolar satın alınmış. Bugün artık kubbeli minareli cami mimarisine geçtiğimiz bir dönem. Bu 5. safha oluyor yurt dışı din hizmetlerinde. Bir dönemden geçiyoruz. Artık geri dönmek üzere değil, orada kalmak üzere kurumsallaşıyoruz. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfımızla beraber dünyanın 160 ülkesinde dini ve hayri hizmetler yapan bir kurum.
160 ülkede.
Evet.
Ya şimdi Sayın Başkanım, Türkiye'nin soft power diyorlar ya, yumuşak güç. Burada Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok muhteşem hizmetleri var. Bunu Afrika'nın her yerinde görüyoruz.
Evet.
Orada açılan kuyular, orada imarethaneler, dağıtılan erzaklar, efendim dağıtılan sıcak pişmiş aş, kurban etleri. Bunlar öylesine bir etki meydana getiriyor ki bu, yani İslam kardeşliğinin, ümmet kardeşliğinin en güzel şeysi.
Evet.
Sanki bir halının ilmeği gibi Diyanet oralarda bu ilmeği kuvvetlendiriyor.
Elhamdülillah.
Takviye ediyor.
Doğru.
Dolayısıyla bu hizmetler, Allah razı olsun.
Amin cümlemize.
Evet.
Tabii Türkiye Diyanet Vakfı devletimizin veren ellerinden bir tanesi.
Evet.
TİKA'mız gibi ve diğer sivil toplum kuruluşları gibi, kamu kurumları gibi. Muhterem Hocam, bizim Afrika özelinde aslında bir bahis açmayı çok arzu ederim müsaadeniz olursa.
Tabii, buyurun, zaten ben de onun için söyledim.
Evet.
Baştım yani konuyu.
Yani Afrika bizim sömürgeci geçmişimizin olmaması hasabıyla Afrika'daki Müslüman ya da gayrimüslimlerin bizi bağırlarına bastığı bir coğrafya diyebilirim.
Evet.
Yani bir kolonyal tarihe sahip olmamak, yani zulümle özdeşleşmiş bir politik güç olmamamız hasebiyle bizleri beyaz Afrikalı olarak tarif ediyorlar. Kendilerinden biri olarak görüyorlar. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında faaliyet gören bütün kurum ve kuruluşlarının herhangi bir beklentisi olmadan adeta bir ihsar duygusuyla yapmış olduğu hizmetler özellikle Afrika'da çok büyük makes buluyor. Gerek Sahra Altı Afrika'da, Sahra Üstü Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonlarının sayısı hızla artıyor. Türkiye'nin uluslararasılaşması son 20 yılda çok büyük bir ivme kazandı. Bununla mütenasip olarak, eş güdümlü olarak aslında bizim de din hizmetleri müşavirliklerimiz, din hizmetleri ateşeliklerimiz, koordinatör imam arkadaşlarımızın sayısı da artıyor. Ve Afrika'da Türkiye beklenen bir ülke. Orada size çok müstesna bir faaliyetinden bahsedeyim Diyanet İşleri Başkanlığımızın. Sayın Hocam, Orta Afrika'da Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir merkezi anayasal kuruluş yok. Oradaki imamların aylık maaşlarını verecek güçlü vakıflar yok. Dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın konuyu gündemimize getirmesiyle biz de muttali olduk. Orta Afrika'nın bazı ülkelerinde sabahleyin camiye gelen yüzlerce çocuğun eline oradaki imam arkadaşlar, hoca arkadaşlar birer tabak veriyorlar ve onları çarşıya, pazara dilenmeye gönderiyorlar. Bu çocuklar öğleye kadar toplayabildikleri paraları getirip işte hocanın önüne yığıyorlar. Hoca efendilerden bir tanesi gidip alışveriş yapıyor. Yemek pişiriliyor o paralarla. Hem hocalar hem öğrenciler karınlarını doyuruyor ve akabinde ders başlıyor akşama kadar. Geriye kalan miktar ya da yemekte hocanın o akşamki ailesinin yaşesi haline gelmiş oluyor. Yani böyle bir ortamda ve hocaların herhangi bir mesleği yok. Sadece yurt dışından ve yurt içinden gelen yardımlara bakıyorlar. Bu hoca efendilere kendi bölgelerinde işine yarayacak bir mesleği öğretebilir miyiz sorusundan hareketle grup halinde bu arkadaşlarımızı getiriyoruz Konya'ya. Konya'daki başkanlığımızın yurtlarında misafir ediyoruz. Sabahtan öğleye kadar bunlara dini ve mesleki kurslar verdiriyoruz. İşte makam derslerini, özellikle Türkiye'ye gelen her yabancı hocanın bizden ilk istediği meselelerin başında bu makam dersleri oluyor.
İstanbul usulü ezan.
Aynen.
İstiyorlar.
Evet, tabii. Evet hocam. Ve inanın buralarda ders görmüş, ondan sonra memleketlerine dönmüş ve bir İstanbul ezanını gittiğiniz zaman, orada duyduğunuz zaman onun insana verdiği haz ve lezzet.
Ayrı bir haz var. Evet.
Evet. Öğleden sonra da muhterem hocam bu hocalarımıza kendi ihtiyaçlarını, yaşlarını karşılayabilecek meslekler. Mesela motosiklet tamirciliği gibi, organik tarım gibi, işte marangozluk, elektrikçilik gibi meslekleri verdiriyoruz. Ve 6 ay gibi bir süre içerisinde bunlar bir meslek sahibi de olarak, tahsil grup dersleri almış olarak dönüyorlar. Bunun ilk denemesini yaptıktan sonra bir patlama olduğu taleplerde diyebiliriz. Ve Dolayısıyla bu şekilde de yani sürdürülebilir bir kalkınma modeli de ortaya koymuş oluyor. Yani hem dini bilgilerle hem de mesleki formasyonla. Bu açıdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu pek bilinmeyen bir hizmetidir.
Ama çok güzel Sayın
Evet.
Başkanım. Uganda'ya gittik biz. Uganda'da bir tek Efendiz diye bir restoran vardı. Orada böyle bir iftar sofrasında buluşturdular bizi. Ve Uganda'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve kendisi Hristiyan. Adam dedi ki bak İrfan Bey, ben bu makamımla ve bu kimliğimle, bu kişiliğimle dünyanın her yerine gittim. Her yerinde ikinci sınıf insan muamelesi gördüm. Siyah olduğumuz için dedi, siyahi.
Evet.
Fakat bir tek bunun istisnası var. Türkiye'de
Peki.
adam gibi onur edildim, adam
Evet.
gibi hürmet gördüm. Buraya dedi Suudi Arabistan geliyor, Vahabilik aşılamaya çalışıyor. Gaddafi geliyor, yeşil kitap dağıtıyor. Öbür taraftan Pakistan geliyor, cemaati İslamiyecilik yapıyor. İran geliyor, efendim işte Şia'yı
Şey, evet.
aktarmaya çalışıyor. Bizim dedi Osmanlı Müslümanlığına, Türkiye Müslümanlığına ihtiyacımız var. Türkiye Müslümanlarının bizden hiçbir beklentisi yok. Bizim sadece kardeşçe bizim acılarımızı kendileri yüreklerinden duyup ve paylaşıyorlar. Hatta orada sonra biz büyükelçilik arsası aldırdım ben. Büyükelçilik oraya alındı. 9 tane büyükelçimiz vardı şeyde. Şimdi 42 tane büyükelçiliğimiz var
Elhamdülillah, evet,
Afrika'da.
doğru.
Türk Hava Yolları 12 noktaya uçuyordu. Şimdi 50'den fazla noktaya uçuyor. Daha da artıyor. Gidemediğin yer sizin değildir. Şimdi Uganda'ya haftada 4 gün sefer var. Uçak hep dolu gidiyor. Dolu geliyor. Ve Uganda'da bir Efendiz restoran vardı dedim. Sonra bir defa gittik. Bizim Hamdi Bey beni de götürdü. Bir gittik. Bak dedim orası şeye dönmüş. 5 saatte gidiyoruz. İlk gittiğimizde 17 saatte gittik. 5 saatte şimdi gidiyorsunuz. Ve o Entebbe çarşıları Mahmut Paşa gibi olmuş. Her şey Türk malı.
Evet.
Şimdi burada diyordu ki adam ya burada Amerikalılar, Avrupalılar, işte İngiltere, Hindistan filan geliyorlar. Burada bizim yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı sömürüyorlar. Oraya bir 7 yıldızlı bir uydu kent yapıyorlar. Kendileri orada yaşıyorlar ama bizim insanımıza hem o en tehlikeli timsah avcılığı yaptırıyorlar ama timsahın derisini bile layık görmüyorlar. Onu geliyor birisi toplayıp götürüyor. Yılan avlatıyorlar. Yılanın derisini bile bize layık görmüyorlar. Daha sonra bizim Odalar Birliği orada Allah razı olsun bu meslek edindirme kursu. Ugandalı gençlere meslek edindirme kursu açtılar. Şu anda Uganda gençleri de kendi ayakları üstünde duran Uganda'nın yerli ve milli kaynaklarını harekete geçiren bir yapıya doğru gidiyor.
Evet.
O yüzden Allah razı olsun ya adam.
Amin
Bu bizim
cümlemize.
Türkiye'nin soft power'ı.
Evet, hocam hakikaten aslında hani bizim Balkanların İslamlaşmasında büyük rol oynayan Ömer Lütfi Barkan merhumun kavramsallaştırmasıyla kolonizatör
Ya
derviş değil mi?
kolonizatör Türk dervişleri.
Bu dervişan işte ayende ve revendeye hizmet eden, karşılıksız oraları ihya eden, toprakları şenlendiren aslında inancın bir devamı. Yani bir Çin, Afrika'nın yeni sömürge efendisi. Oraya gittiği zaman yani en büyük gayesi yeraltı ve yerüstü zenginliklerine ulaşmak, erişmek, onları ham madde olarak ülkesine götürmek. Ama burada hem kerim devlet anlayışımız, hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem odalarımız, hem belediyelerimiz, yani gerçekten Allah hepsinden razı olsun, Afrika'yı ilmek ilmek adeta böyle hayrat ve meberrat eserleriyle ince ince dokuyorlar. Ve bu da tabii ki yani Afrika insanı tarafından, hem politikacılar tarafından, hem de yerel halk tarafından fevkalade yakinen takip ediliyor. Bazen istismarlar olabiliyor ama netice itibariyle gerçekten yani Afrika'da bizim hiçbir batılı yardım kuruluşuyla mukayese edilmeyecek şekilde bir karşılanmamız söz konusu. Kapılar açılıyor. Çünkü gizli bir ajandamız yok. Mütekebbir bir yaklaşım tarzı yok. Gerçekten hizmet amacıyla gidiliyor. Yani aynı şekilde başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız olmak üzere YÖK vasıtasıyla gelen, Türkiye Diyanet Vakfı'nın getirdiği öğrenciler var hocam bir de burada. Türkiye'de Afrika'dan sayıları 10 binleri bulan öğrenciler var. Ve bu öğrenciler burada okuyorlar. Anadolu kültürüne, irfanına muttali oluyorlar. Birçoğu Müslüman oluyor hocam burada bunların. Ve memleketlerine dönüyorlar. Orada Türk mezunlarını örgütlüyor bizim Yurtdışı Türkler Başkanlığımız. Ve Kimisi bizim oradaki hizmetlerimize, mesela bizim kurban organizasyonumuz var hocam, malum aileniz. Teşkilatın en büyük yurt dışı faaliyetlerinden bir tanesi. Her ne kadar mevsimsel gibi gözükse de stratejik bir öneme haiz. Adeta misyonerliğin panzehiri bir faaliyet bu. Kurban organizasyonlarına gittiğimiz zaman bize gerek oradaki yereldeki hayvan alımları olsun, gerek adaletli bir tevziyi bu etlerin konusunda Türkiye mezunları bizim en büyük yardımcımız oluyor bu arada.
Bunda bizim Malkoçoğullarımız,
evet.
Bizim ya uç beylerimiz onlar
doğru,
ya tabii.
Doğru, elhamdülillah. Hocam buradan belki sivil toplum kuruluşlarımıza da hani bir çağrı yapmak lazım. Gerçekten oralara biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Yani yurt dışında kuşatamadığınız, var olmadığınız bir yer size ait değil. Şöyle diyorlar bunu uluslararası ilişkilerde hocam. Eğer bir masada değilseniz menüdesinizdir diyorlar.
Doğru.
Dolayısıyla mutlaka bizim Afrika'ya daha fazla açılmamız gerekiyor. Latin Amerika'ya gitmemiz gerekiyor hocam. Oradaki insanların da Türkiye'ye olan müzaheretleri çok yüksek. Sosyalizasyon çok benziyor Türkiye'ye. Ve dolayısıyla bizim ülkemizin bu son dönemdeki uluslararasılaşmasına paralel bir şekilde gerçekten bütün kurumlarımızın yurt dışına açılması gerekiyor. Başkanlığımız da zaten bu inançtan hareket etmeye çalışıyor. Yardım faaliyetleri özellikle Ramazan ayında, Ramazan paketleri, kolileri, milletimizin yapmış olduğu dış yardımları biz adeta hani aracı olarak bir mahviyet içerisinde bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Belki yaptığınız yardım kadar bu yardımı nasıl yaptığınız da çok önemli. Bu açıdan ülkemiz elhamdülillah gayri safi milli hasılasına göre hocam son yıllarda en fazla dış yardım yapan ülke haline gelmiş durumda. Adeta gayri safi milli hasılanın nisap miktarını yardım olarak dağıtan bir ülke.
Zekatımızı veriyoruz.
Zekatımızı veriyoruz. Bu da ayrı bir bereket. Evet. İnşallah memleketimize getirecek. Bu inançla çalışıyoruz. Kurban organizasyonu hocam, yardım kolileri, öğrenci bursları gerek mahallinde gerek burada. Tabii ki bunu söylerken bir yanlış anlaşılmaya da mahal vermemek adına şunu da ifade edeyim. Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece yurt dışında değil, yurt içerisinde de benzer faaliyetleri yapıyor. Yurt içerisinde de kurbanlar kesiyor, öğrencilere burs veriyor, inşai faaliyetleri yürütüyor. Hele hele şu anda depremde işte 3600 civarında cami, müftülük ve Kur'an kursu binamız yıkıldı hocam.
Ne kadar yıkıldı hocam?
3600 civarında. Evet. Dolayısıyla hocam yani milletimiz müsterih olsun. Şu anda biz büyük ölçekli projelere yurt dışında kesinlikle girmemeye ve deprem bölgesindeki bu camilerin, Kur'an kurslarının, müftülük binalarının behemehal devlet millet işbirliğiyle, el birliğiyle yapılması için gayret ediyoruz. Ama zaten bunlar şartlı bağışlar olduğu için işte benim kurbanım Uganda'da kesilsin diye vatandaşımızın talebi olduğu zaman 500 bin 600 bin civarında bir kurbandan bahsediyoruz. Yani Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışında kurban organizasyonu, yurt içerisinde kurban organizasyonu yapan en büyük teşkilattır şu anda. Elhamdülillah burada da milletimizin bu hamiyetperverliğini bütün dünyaya yansıtmış oluyoruz. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin.
Evet Sayın Başkan, izin verirseniz sözünüzü balla keserek sohbetin birinci bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümünde devam edeceğiz sizinle tekrar.
Hay efendim.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Selim Argun Bey ile sohbetimizin birinci bölümüne burada noktalıyoruz ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, çok değerli kardeşimiz Profesör Doktor Selim Argun Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkanım şimdi evet çok güzel bu Afrika'da hizmetler gidiyor. Sadece Afrika'da değil, Arakan'da da Diyanet Vakfı var. Efendim Endonezya'da var. Hemen hemen her yerde Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt dışı teşkilatlarının çok kaliteli, çok verimli, kalıcı hizmetleri var. Bunun getirdiği müthiş bir ağırlık var Diyanet İşleri Başkanlığımızın İslam dünyasında. Gerçekten yani Türk dünyasında ve İslam dünyasında müthiş bir ağırlığı var. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız zaman zaman zaten topluyor da onları ve burada belli bir süre misafir de ediyorlar.
Evet.
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Hele şimdi Türk Devletler Teşkilatı da kuruldu.
Evet.
Bu Türk Devletler Teşkilatı da esasında bu konuda bizim önümüzü açan
Doğru.
müthiş bir yapılanma oldu. Tabii burada ben bir tek şey Afrika özelinde şunu söylemek istiyorum ben esasında. Bir paralel yapı zuhur etti.
Evet.
Bu paralel yapı işte şu kadar ülkede okullar açtırdı. Adı Türk Okulu ama yalnız bu okulların ne müfredatı, efendim ne de hocaları kendilerinde olmayan bir yapı. Ama ne dediler? Ya biz buralarda işte Robert Gollege açsak kimse çoluğunu çocuğunu göndermez. Sam Bonneville'yi açsak da göndermez. Sam Pusher'de açsak da göndermez. Niye? Yöre halkı diyor ki bu Afrika'da özellikle. Ya bu gelen adamlar var ya bizim iliğimizi sömürdüler. Gelinleri 7 yıldızlı uydu kentlerde yaşadılar. Bize hiçbir şey koklatmadılar bizim kendi yeraltı kaynaklarımızı, yerüstü kaynaklarımızı. Bunlara dediler ki birileri, bunların ipini elinde tutanlar ya da bugün minderin üstünde oturduğu ülke, arkadaş benim gösterdiğim yerlerde sen Türk okullaşacaksın. Niye Türk okuluna bu kadar rağbet oldu? Oranın halkı diyor ki arkadaş, benim neslim Abdülhamit Han'ın neslinden türesin. Benim neslim Fatih Sultan Mehmet Han neslinden türesin. Böyle duyduğu için Türk okulu adını duyunca eti senin kemiği benim diyerek çocuklarını bu okullara emanet ettiler. Halbuki bilmediler ki onlar gelecekte orayı sömürmeye niyetli ABD'nin eyalet valisi yetiştirmek üzere organize olmuşlar. Ama şimdi bu konuda bakıyoruz ki gerçekten Diyanetimizin, Diyanet Vakfımızın çok kaliteli ön alıcı hizmetleri var. Bunu sadece Afrika'da değil, gelin biraz da Batı'yı da dikkat alarak değerlendirelim. Türk dünyasını dikkat alarak değerlendirelim başkanım.
Şüphesiz Sayın Hocam. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bugün dünyadaki Hac ve Evkaf Bakanlıkları, Meşihat ve Riyaset Kurumları açısından düşündüğümüz zaman ne düşündüğü, nasıl hareket edileceği merak edilen bir kurumdur. Bu konuda özellikle Türkiye Cumhuriyetlerde namaz vakitleri, rü'yeti hilal, helal gıda sertifikasyonu, zekat çalıştayları başta olmak üzere Türkiye'nin hem ilahiyat birikimi hem Diyanet İşleri Başkanlığı tecrübesi kurumsal olarak yol gösteren, ön açan ve belirleyici olan bir kurum haline gelmiştir. Bu tabii gerek Avrasya İslam Şuraları sadedinde olsun, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son 10-12 yıldan beri düzenlemiş olduğu adeta bir dini diplomasi faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar zinciridir.
Bu cuma günü bizim İbn Haldun Üniversitemizde bir hac ve umre çalıştayı var.
Doğrudur.
Cumhurbaşkanlığı Filansofisi, Diyanet
Evet.
İşleri Başkanlığı
Evet.
ve bendenizin de mütevelliyeti başkanlığını yaptığı İbn Haldun Üniversitesi. Çok güzel bir çalıştayımız
Evet.
var. O
Haberi
hafta
var
sonu.
hocam. Bu hac fonu özellikle Türkiye'de yeni bir alan. Ben aynı zamanda hacca da bakıyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dış ilişkilerle beraber. O da bir dış faaliyet. Hocam bu konuda da Malezya'nın çok önemli çalışmaları var. Ama yani Malezya'nın Türkiye'deki hac kura sistemine yönelik bir inceleme talebi oldu. Çünkü bizim hac kura sistemimiz hakikaten kişilerin müracaat ettiği tarihten sonra hacca gidebilmeleri için kura sistemi, katsayıya bağlı kura sistemi en adaletli sistem olarak şu anda
En
dünyadaki
üstünde.
Takip ediliyor. Bunu da bir antreparantez bilgi olarak ifade etmiş olayım. Şimdi Sayın Hocam aslında Devleti Aliye'nin tarihine baktığımız zaman çok katmanlı ve çok ihatalı bir dünya görüşünün yansıması olarak dünyadaki bütün Müslüman topluluklarla işbirliği halinde olduğunu görüyoruz. Mesela kaynaklarımızda Serendip Adası olarak geçen Sri Lanka ile olan münasebetlerin tarihi Selçuklar dönemine gidiyor. Endonezya Cava Adaları hakeza beylikler döneminden artık ziyaretlerin olduğu Afrika'daki sultanlıklar efendime söyleyeyim başta olmak üzere çok dinamik bir ulema ziyaretleşmelerin olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda işte malumlarınız olduğu üzere Cenubi Afrika'ya gönderilen Ebu Bekir Efendi, Japonya'ya gönderilen Abdurreşit Efendi, Brezilya'ya gönderilen Abdurrahman Bağdadi Efendi, Hint alt kıta yarımadasına gönderilen Şibli Numani başta olmak üzere oradaki Müslümanların ahvaline muttali olmak için heyetlerin karşılığı olarak ziyaretleştiğini ve İstanbul'a gelen heyetlerin Ertuğrul Tekke'de misafir edilerek daha sonra arz makamına alındıklarını tarihi süreç içerisinde kaynaklardan görebiliyoruz. Bir inkıta olmuş olsa da bugün aslında Diyanet İşleri Başkanlığı da yurt dışındaki ulema kuruluşlarıyla, Hac ve Efkaf Bakanlıklarıyla, Şeyhülislamlıklarla, mesela Tayland'da Şeyhülislamlık makamı var hocam.
Allah Allah.
Evet, şu anda Tayland Şeyhülislamı Türkiye'ye çok müzahir bir hocamız. Şahsen de görüştüğümüz, tanıştığımız bir hocamız. Ve bütün bunlardan gelen hocam bir talep patlaması var. Bu alanda, yani geçtiğimiz yıllarda işte Cape Town'dan Kahire'ye, Mısır'dan Güney Afrika'ya Afrika Dini Müslüman Liderler Zirvesi gerçekleştirildi İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde. Ve hayatlarında bu koca Afrika kıtasındaki dini liderler hocam ilk kez aynı çatı altında bir araya gelmiş oldular Türkiye'nin ev sahipliğinde. Bunu 3 kez düzenledik, Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ni. İşte Latin Amerika Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Karayip Bölgesi Dini Müslüman Liderler Zirvesi, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi, Avrasya İslam Şuraları, Avrupa Fıkıh Meclisi Şuraları ve Dünya Mühtediler Zirvesi Sayın Hocam.
Allah Allah, evet. Mühtediler Zirvesi.
Evet, bunu da yine Konya'da gerçekleştirdik hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde bir dönüm noktası diye tarif edebileceğimiz bir çalıştaydı bu. Öncelikle müsaadeniz olursa biraz background bilgisi vermek isterim. Tabii ki bu yurt dışı hizmetleri sadedinde nereye gidersek, özellikle kıta Avrupası ve Kuzey Amerika olmak üzere bize yeni Müslüman olmuş Müslümanlarla ilgilenen sivil toplum liderleri, kanaat önderleri gelerek çok güzel hizmetleriniz var, çok güzel yayın faaliyetleriniz var, eğitim hizmetleriniz var. Neden mühtedi toplumuna yönelik sistematik bir çalışma yapmıyorsunuz diye bize serzenişlerde bulunurlardı. Bunun üzerine bir Sayın Başkanımızın riyasetinde Konya'da bir şey yaptık. Bir çalıştay yaptık ve bu çalıştaya Sayın Hocam dünyada mühtedi olup mühtedilere yönelik, yeni İslam'la müşerref olmuş insanlara yönelik hizmet yapan sivil toplum liderlerini davet ettik. 100 kişi civarında. Ve orada bir İngiliz mühtedi bayanın söylediği iki husus bizi çok etkiledi hocam. Birincisi dedi ki siz Müslümanlar doğuştan Müslüman olduğunuz için mühtedilerin ahvalinden pek anlamıyorsunuz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekkeli muhacirlerle Medine-i Ensar arasında tesis etmiş olduğu kardeşliği, muahatı anlatmayı çok seviyorsunuz. Ama bir mühtedinin de ailesini, iş çalışma ortamını, işini terk eden muhacir olabileceği, dolayısıyla onun da bir ensara ihtiyacı olduğunu göz ardı ediyorsunuz. Bizim sizin maddi olarak paranıza ihtiyacımız yok ama bizim sizin dokunuşlarınıza ihtiyacımız var. Bizi kendi toplumlarınıza alın, kapalı Avrupa'da yaşayan kültür adacılıklarınızdan çıkın, mühtedi toplumuyla karışın diye bir uyarıda bulundu. İkinci uyarısı belki birinci uyarısından daha sarsıcıydı bizim için. O da işte innema sadakatu lil fukara'i vel mesakin ayetindeki müellefe-i kulubun aslında bugün internet başında, ekran başında İslam'la alakalı arayış içerisinde olan insanların olacağına. Dolayısıyla bu müellefe-i kulube yönelik Müslümanların mallarında, zekat paralarında hakları olduğunu, bu hakkı teslim etmemiz gerektiğini ve mühtedilere yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini ifade etti. Bunun akabinde Sayın Hocam, biz Ankara'da bizim Dışişler Genel Müdürlüğümüz uhdesinde mühtedi daire başkanlığı kurduk. Yurt dışı sosyal içerikli dini hizmetler ve mühtedi başkanlığı diye bir başkanlık koyduk. Başına da Marmara Üniversitemizden, İlahiyat Fakültemizden bir doçent arkadaşımız atandı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu ana kadar hizmet kalemleri içerisinde sadece ihtida merasimlerinin olduğu bir büyük alan aslında kazandırılmış oldu. Karşılıklı dinamik bir etkileşim başladı ve onların ihtiyaçları nelerdir, bizden talepleri nelerdir, onlara yönelik sosyal medyada ne tür muhteva ve içerik üretimi yapılmalıdır soruları artık bizi meşgul etmeye başladı ve sandığımızdan daha büyük bir kitlenin var olduğunu fark ettik ve şu anda mühtedilere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığımız setler hazırladı farklı dillerde. İşte Müslümanlık nedir, kavramsal çerçeve, işte ameli yönler, helaller, haramlar gibi onların anlayacağı dildi. Ve daha çok da mühtedilerin telifinden istifadeyle ve yeni bir sektör, hizmet sektörü doğmuş oldu. Aslında burada şunu da fark ettik hocam, yani gerçekten bütün dünya şu anda birlikte yaşama ahlakını ve hukukunu en iyi modelini arıyor. Yani İslamofobi dediğiniz hadise aslında ötekine tahammül edememenin tezahürü olan bir hadise. Müslümanlara yönelik işte şeytanlaştırma medyadaki. Burada bizim Türkiye olarak, Anadolu irfanı olarak, devlet olarak birlikte yaşama ahlakına ve hukukuna dair dünyaya söyleyecek çok önemli bir sözümüz
var. Çok şeyimiz var.
Hocam bu işler sizin işiniz
çok
aslında.
Çok şeyimiz var. Çok.
Sizin telifatınızda da bunlar var. Bunlardan çok, da istifade
çok
ettik.
Çok şeyimiz var. Estağfurullah.
Hala da ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten dünya Anadolu'daki bu birlikte yaşama ahlakının teorisine de pratiğine de ihtiyaç var.
Şimdi Sayın Başkanım burada Diyanet'im tabii bu çok güzel bir şey de. Hani demişler ya bu Hegel heykel ustası. Sen bu harikulade heykelleri nasıl yapıyorsun diye de. Ben inanıyorum ki benim önümdeki kayanın içerisinde bu heykel var. Ben sadece
tasavvur var.
Kıvrımlarında nerede duracağını bilerek yapıyorum bunu demiş. Şimdi bu insanlığın arasında bir defa bu şey var. Potansiyel var. Bu potansiyel de bana göre esas dinin ilminden daha çok sanki hikmetine ihtiyaç var gibi geliyor. Dolayısıyla öyle hikmetler bizim türetmemiz lazım ki her insan, okuyan insan orada kendini bulup kendi içindeki bir düğümün çözüldüğünü fark ederek İslam'a yönelişini hızlandırmak lazım. Ya da yönelmiş olanların da inançlarını takviye etmek lazım. Bu hikmetimiz kayboldu diyorum ben, hikmet.
Doğru. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Hakikaten hikmetli bir dile ihtiyaç var.
Evet.
Bir de son belki 15-20 yılda nasıldan niçine bir göç oldu hocam.
Ben onu diyorum işte zaten. Evet. Şimdi niçin ve neden sorusu olmasaydı herkes alim olur dediği bir Arap atasözü var.
Doğru.
Ya bugün bizim, ben bunu sık sık da tekrarlıyorum buralarda. Namazın nasıl kılınacağından daha çok niçin kılınması gerektiği konusunda insanlığın iknaya ihtiyacı var.
Hikmetli bir dille.
Evet.
Evet. Hocam gerçekten hani bu 20 yıl önce çocuk medreseye, camiye, okula geldiği zaman nasıl abdest alıp namaz kılınacağı öğretiliyordu. Evet. Şimdi çocuk niçini sorguluyor.
Evet.
Burada biz çocuğu itham edemeyiz.
Evet.
Bu devrin dinamiği bunu gerektiriyor. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Küresel çapta böyle bir sorgulama var. Dolayısıyla bizim din adına konuşan insanları, öğretmenleri, hocaları da nasıldan niçine geçişteki gerekli formasyonu
vermek lazım.
Vermek ve onları da o şekilde yetiştirmek gerekiyor. Ve bu da kesinlikle ama kesinlikle hikmetli bir dille ve güzel temsille, güzel ahlakla olabilir. Hocam burada güzel ahlakla, güzel muamelatla İslam'ı tebliğin en etkili tebliğ metodu olduğunu altını çizmemiz lazım.
Amenna. Biz Almanya'ya gittik biz. Sonra Strasbourg'da Almanya'nın arasında bir yer var. Orada bizim bir Yılmaz abi var. Geldi illa dedi ki benim bir komşum diş doktoru vardı dedi. Ayağını kesildi, kestiler şekerden dolayı. Onu ziyarete gidelim de biz de gittik adam. Diş doktoru vardık, başladı ağlamaya adam. Ayağını kesmişler, tek ayağını. Benim dedi iki oğlum iki kızım var. Kimisi mühendis, kimisi doktor ama daha hiçbirisi bana halin necedir diye sormadı. Fakat bu Yılmaz Bey benim kapı komşum dedi.
Ya.
Bensiz kahvaltı yapmaz. Eğer kendisi getiremezse bana gönderir. Bensiz yemek yemez. O yüzden dedi benim her derdimi paylaşan bu Yılmaz Bey çıkar çıkmaz Müslüman olacağım dedi hastaneden ve çıktı Müslüman oldu adam. Ya. İşte bu hal diliyle.
Aynen.
Yani.
Hocam Avrupa'da şimdi biz resmi makamlarla da temas ettiğimiz zaman bize şöyle bir itirafta bulundular. Dediler ki pandemi başlayınca biz Avrupa'daki politikacılar kara kara düşünmeye başladık. Bu Müslümanları ne yapacağız? Bu camileri ne yapacağız? Bunlar Cuma'ya gitmeden durmazlar. Bunlar giderse pandemi
patlar.
Diye düşünürken dedi, sizin dedi bu DİTİB camilerinde gördüklerimiz bizi çok şaşırttı. İşte herkes maske takıyor, mesafeler açıldı, belli bir sayıdan sonra almıyorlar. Efendim söyleyeyim, camilerin altında hanımlar maske üretimlerine başladılar. Efendim söyleyeyim, sizin imam arkadaşlar Türk kebapçılardan kebaplar alıp doktorlara götürüyorlar vesaire. Bundan çok etkilendik dedi ve buna karşılık da hocam bir şey yapmak ihtiyacı hissettiler. Avrupa'da birçok yerde ezanın dışarıdan okunmasına müsaade ettiler bir jest olarak İslam toplumlarına. Burada da tabii ki hani organize bir dini topluluğun bir hiyerarşi içerisinde görev yapan bir dini topluluğun Batı ülkeleri için önemi ortaya çıkmış oldu. Bu bizim için de çok sevindirici bir husustu aslında.
Tabii.
Hocam benim dile getirmek istediğim bir husus, belki vaktimiz doluyor ama bu ihtida meselesi çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarımızın da bu alana ağırlık vermesi gerekiyor. Özellikle muhteva ve içerik üretimi evet. konusunda çok güzel çalışmalar yapan İstanbul'da Selahattin camilerimizde İslam'ı tebliğ etmeye gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarımız var, sayıları az da olsa. Fakat buna ilaveten başkanlığımız bünyesinde yine bu müftedi dairesiyle de irtibatlandırdığımız cami rehberlerimiz var şu anda. Bunlar Türkiye'de İngilizce ilahiyat mezunlarından istihdam ediyoruz. Veya Avrupa'da doğmuş, büyümüş, buraya gelmiş uluslararası ilahiyat programı çerçevesinde 2-3 dili bilen arkadaşlarımız arasından istihdam ediyoruz. Bunlar yani ana dilleri gibi İngilizce, Fransızca konuşan arkadaşlarımız. Muhterem hocam, bu arkadaşlar işte Ayasofya gibi, Sultanahmet gibi, Selahattin camilerde, Süleymaniye gibi günün belli saatlerinde turistlere yönelik aydınlatıcı bilgiler veriyorlar. Onlara çeşitli işte vakıf kültürümüzün bir yansıma olarak ikramlarda bulunuyorlar. Hocam inanılmaz iktidar hikayeleri
ortaya
çıkmaya başladı.
Sayın Başkanım, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Bey'in çok ciddi bir çalışması var. Ben kendilerine de bunu gönderdim de. Hatta bizim Süleyman Derne'ye de hazırlattım.
Evet.
Konuyla ilgili bir bu rehberlik kanuna ilave edilecek şekilde.
Çok isabet olur.
Daha sonra onu bizim hem grup başkan vekillerimize gönderdim. Kendilerine de konuştum, arz ettim. Dedim bak bu çok önemli bir mesele.
Evet.
Bizim dini turizm artık dünyada gittikçe inanç turizmi adı altında yaygınlaşıyor. Dolayısıyla bu camilerde, Ayasofya'da, yarın Kariye Camii'nde, işte Süleymaniye'de, Fatih'te, belki işte Kadı Burhanettin'de, Hacı Bayram gibi camilerde.
Sahil bölgelerindeki
Mevlana'da
camilerde hocam.
Mevlana'da mesela evet. sahil boyundaki camilerde gelen turistlere hem yöreyi anlatmak hem de onlara dini duygularını hitap ederek.
Hocam gelen turist de bunu merak ediyor biliyor
tabii,
musunuz?
Merak ediyor
yani
tabii.
Dini açıdan yani bunun felsefesi nedir?
Evet.
Arkasındaki dünya düşüncesi nedir? Yani bu sadece bir turizm rehberliği ile izah edilemeyecek kadar felsefi.
Sayın Başkanım bir de şu var, işte mevcut rehberler geliyorlar, işte Osmanlı Sarayı'nda harem dairesini gösteriyor. Burada diyor padişahın 600 tane cariyesi vardı
çok
diyor.
Çok tabii evet.
Sen harem dairesini, Harem-i Humayun Osmanlı Devleti'ne yönetecek kişilere evlenecek hanımları yetiştiren bir akademi orası. Ama adam böyle anlatıyor Osmanlı'nın yatak odası diye.
Evet. Ve yani sırf, işlerde mutlaka güzel anlatanlar da vardır ama
çok
hocam,
nadir.
Hocam ilahiyat mezunu arkadaşlarımızın, biz bunları bu anlamda da eğitiyoruz hocam.
Çok
yani
güzel.
Programlarımız var. Bu noktada bu hizmetin çok bereketli bir hizmet olduğunu ifade etmek
buradan,
isterim.
Buradan bir Sayın Cumhurbaşkanımıza da, efendim hükümetimizin yetkililerine de bu durumu arz ediyoruz.
Evet.
Burada da bu konuda da siz bize destek verirseniz biz evet. de sizden güç alarak daha da iyi netice alırız evet. diye düşünüyorum.
Öncelikle şu kadro için teşekkür edelim hocam. Bu cami rehberliği kadrosu için.
Estağfurullah.
Yani sağ olsun strateji başkanlığımız, cumhurbaşkanlığımız bu konuda. Hocam gerekli her türlü desteği bize sağlıyorlar. Allah razı olsunlar. Şimdi yakın bir tarihte yeniden sınavlar açacağız. Cami rehberliği kadrosuna müracaat etmek isteyen arkadaşlar. Yani bu bir anlamda doğrudan alım gibi hocam.
Çok güzel.
Büyük bir imkan. Dil kabiliyeti olan ve bir insanın ihtidasına vesile olmanın hazzını yaşamak isteyen arkadaşlarımızı davet ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım.
Ben teşekkür ederim.
Yani yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Selim Argun Bey'le bu güzel sohbeti burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka Ramazan akşamında bir güzel iftar sevinci programında daha buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.